Ayrım 12, sayfa 82, bölüm 16. İki bar patronunu daha ziyaret ettim. Ardından da Larfon'un arkadaşı olan bir içki dağıtıcısını görmeye gittim. Ancak hiçbir şey öğrenemedim. Ne kabiliyelerin ölümü ne de o gece yanında olduğu sanılan fahişe hakkında. Bir porsiyon kanton usulü pirinç yemek için Çinli bir sokak satıcısına uğradım. Sonra Luke'un evinden aldığım tıbbi görüntüleri Svensson'a vermek üzere adli tıbba uğradım. Beyindeki ne tür hastalıklara sahip olduğunu öğrenmek istiyordum. En nihayet yuvama 36 numaraya geldim. Tam masama oturmuştum ki sabit telefonum çaldı. Şu cep telefonunu sen hiç açmaz mısın? Mesajlarımı dinliyorum. Sen öyle san. Her neyse. Larfo cinayeti hakkında yine haberlerim var. Seni dinliyorum. Balistikten bir herifle konuştum. 3 mermiyle vurulmuş olduğunu hatırlıyor. Bu da infaz basanyumunu doğruluyor. Neden? Adama göre silah kullanan bir MKS miymiş? MPKS'ymiş. MPKS Fransız komandoları tarafından kullanılan otomatik bir tabancaydı. Balistik stajım esnasında görmüştüm. Modellerin çoğu X-ray cihazları tarafından algılanmaması için polimerden imal edilirdi. Bu tür bir silahın kullanılması Larfon'un infazcısının seçkin bir savaşçı olduğunu gösteriyordu. Sana başka ne söyledi? Adam uyuşturucu kullanmış. 3 mermide belirgin çizikler varmış ama ilginç bir şey daha var. Benim teknisyen vuruş noktalarına bakarak mermilerin hızını hesaplamış. Nasıl yaptığını sakın sorma, hiçbir şey anlamadım. Söylediğine göre mermiler süpsonik hızındaymış. Yani sesten daha yavaşmış. Oysa MPKS süpersonikmiş. Patlama sesi duyulmadan mermi hedefi buluyormuş. Ben de bir şey anlamadım. Bu katilin silahının hızını azaltmak için küçük bir hile yaptığını gösteriyor. Neden? Profesyonel bir hile. Silahının yıpranmaması için. Uzun vadede süpersonik dalga namluyu, özellikle de susturucuyu aşındırıyor. Bizim katil anlaşılan makinesine düşkün biri. Sanıyorum bu askerler, paraşütler ve paralı askerler arasında çok yaygın bir hile. Benim uzmanıma göre bu işi yapan ancak bir asker veya uzman olabilirmiş. Bir içki dağıtıcısını ortadan kaldırmak için neden bir uzman yollamış olabilirlerdi ki? Falco'yu dinlerken masamın üzerinde Larfo vakası ile ilgili savcılık dosyasının konmuş olduğunu gördüm. Kapağını açtım ve herifin fotoğrafına baktım. Asık yüzlü, sakalları 3 günlük, saçları jöleli, iri yarı bir kabiliyeli. Diğer sayfalara da hızla bir göz attım. Oldukça hareketli bir CV'si vardı. Adli polisi birçok kez flört etmişti. Yeniden dikkatimi Falco'ya verdim. Besancon'la ilgilenebildin mi? Luke şehre 5 kez gitmiş. Sana tarihleri veririm. Başka ziyaretleri var mıymış? Catania, Sicilya geçtiğimiz 17 Ağustos, Krakow 22 Eylül. Bu tür konulara takıntım yok ama bu bir karı kız işi olabilir. Belki de Luke küçük aşk kaçamakları yaşıyordu. Sanmıyordum. Luke'un bir metresi olamazdı. Peki başka? Banka dekontları, telefon kayıtları, faturalar. Her şey yolunda merak etme. Akşama elimde olacak. Bilemedim. En geç yarın sabah. Luke'un tıbbi raporu bir doktorla konuştu. Turp gibiymiş. Peki psikolojik profili ele geçiremedim. Başka bir konuya geçtim. Ya Unitel 6? Her şey yasal. Lodes'teki ofislerinden engelliler, emekliler için İtalya'daki manastıra turlar düzenliyorlar. Ayrıca konferanslar veriyorlar. İçlerinde şeytanla ilgili bir seminer var mı? Kasım'da evet, böyle bir seminer varmış. Bana katılanların seminer konularının listesini bulabilir misin? Sorun değil. Ya finansman? Hacılar bağışta bulunuyor. Bu da onlara yetiyor gibi. Peki e-postalar? Sekreterle konuştum. Hiçbir şey anlamadığına dair yemin ediyor ve hiçbir şey almadığına dair de yemin ediyor. Yalan söylüyor. Luke onlara en az 3 mesaj yollamış. 18 ve 20 Ekim'de. Herifin bunlardan haberi yok. Biraz daha eşeli. Falco'yu yaptığı iş için kutladım. Ekledi. Matt, iç işlerindeki heriflerle ilgili kaygılarım var. Biliyorum, seninle temasa mı geçtiler? Daha çok bir toplantı. Condenso ile bir başka tip daha. Onlara ne anlattın? Lafı dolandırdım. Luke'un bir vakada bizimle birlikte çalıştığını ancak ipuçlarını verecek zamanı olmadığını söyledim. Onlar ne dedi? Güldüler. Kıçımızın dibinden ayrılmayacaklar, bu kesin. Dumayet bize 48 saat verdi. Dün de dahil olmak üzere. Bu çok az. Elini çabuk tutman için bir neden daha. Larfon dosyasına geri döndüm. İlk satırlardan itibaren belleğim tazelenmeye başladı. Bu herifle daha önce karşılaşmıştım. Larfo, Masin Muhammed. 24 Şubat 1944 Oran doğumlu. Cezayir'de düzeni korumak için Fransız operasyonları sürdürdüğü sırada askerlik eğitimini yapmış olması için çok genç, gizlice FLN'i Parantez, Ulusal Kurtuluş Cephesi, parantezi kapattık. Birliklerine katılmak için de oldukça yaşlıymış. Aker kentindeki bazı bombalama olaylarına katılmış olması muhtemel. 10 yıl sonra miras parasıyla ki ailesi bakkalmış, Tahara'da Taman Raset kentinde bir bar açıyor. 1977'de çölü geçiyor ve Nijer Aganez'de bir otel restorasyon inşa ediyor. Her geçen yıl biraz daha zenginleşiyor. Kabilieli Siyah Afrika'da yaklaşık 8 kafe veya otel sahibi oluyor. Etki alanını Brazzaville ve Kinshasa'ya kadar genişletiyor. Bu ayrıntıları biliyordum ama şimdi daha net olarak hatırlıyordum. Paris'te en önemli içki dağıtıcılarından biri haline geldiğinde bile Larfon'un lakabı hala Afrikalıydı ve Afrikalı kızlara olan düşkünlüğüyle tanınıyordu. Massin Larfo, siyah kadınları becermeyi seviyordu. İşte Said'in bana fısıldadığı da buydu. Bir fahişe evet ama siyah bir fahişe. Onu bulacak imkanları sahipsiniz demişti kurnaz herif. Bununla yakından tanıdığım Afrikalı çeteleri ve onların kadın pazarlayan şebekelerini ima etmeye çalışıyordu. Saat 18.00 olmuştu. Bu jungle'a dalmak için telefonla konuşmak yararsızdı. Ve tabii günün ortasında oraya gitmek de söz konusu olamazdı. Geceyi beklemek gerekiyordu. Hatta gece yarısını. Malas Bey'i aradım. Para olayında ne durumdasın? Bunun ilk oku alıyor. Bizim göçebe çingenelerin dili çözüldü. Gikni ve Champigny şehirlerindeki bir adam yeniden ortaya çıkmış. Bir Rumen. Kalderaş kavminden bir çingene. Herif rahatsız bir tipmiş. Sinirli, paranoyak, gizemli. Keretil polisi adamı tahrik ediyor. Tahkik ediyor. Süper. Meyer'i ara ve ona bütün bunları anlat. Bize güzel bir rapor hazırlasın. Yarın Dumayen'in masasında raporu görmek istiyorum. Onun bir ailesi var biliyor musun? Bu acil bir durum. Yamadalya sıradan bir taklit. Neredeyse çocuklar için. Verkos'taki bir fabrikada seri olarak üretiliyor ve yarın eksiksiz bir rapor istiyorum. Matt, ne var? Yoksa sen de mi aile babasısın? Hayır ama öyleyse iş başına. Cep telefonumu kapattım. Masa telefonunu prizden çektim. Odamın kapısını kilitledim. Koltuğumu iyice yatırdım. Örtü olarak üzerime pardösümü aldım ve ışığı söndürdüm. Kol saatimin alarmını gece yarısına kurdum. Kara kıtaya saldırıya geçmek için en uygun saate. Bölüm 17. Afrika gecesi. Başka bir geceydi sanki. Paris'in karanlık yüzünün farklı bir tarafı. Uzaklardan bile algılanan sönmüş mangalları sağır edici uğultusuyla karma karışık bir bölge. Gece kulüplerinin yarı aralık kapılarından dışarıya yayılan ahenkli müziği ve rom kokusuyla gece belli bir saatten sonra kaçak barlara dönüşen bakkal dükkanlarıyla yeraltı eğlence mekanlarına inen merdivenleriyle gizemli bir yer. Bu ışıltıları biliyordum. Paris'in kapılarındaki ve kuzey banliyölerindeki en ışıl ışıl olanlardan en basit petrol lambalarına kadar her tür ışık. Ahlak masasında görevliyken müzik ve içkinin yanı sıra para karşılığı aşk da sunan bu mekanlarla uzun süre haşır neşir olmuştum. Turuma Rive Gauche'dan başladım. Saint-Germain de Pere en revaçtaki Afrikalı fahişelerin piyasa yeriydi. Dafin sokağındaki Le Rubis gerek sıcaklığı, gerek gevşekliği, gerekse şaşırtıcı mevkii nedeniyle benim tercih ettiğim bir gece kulübüydü. Edebiyat çevresinin bulunduğu bir mahallede 17. yüzyıldan kalma kaldırım taşı döşeli bir avlunun dip tarafında Çin uslubu koyu kırmızı kapısı olan bir gece kulübüydü. Orada eski tanıdıkları yeniden buldum. Kapı görevlileri, kulübün müdavimleri ve diğer vazgeçilmez kişileri. Birkaç dakika girişte siyah erkeklerin bölgesinde takıldım. Bar, pis ve kanepeler ise kadınlara ve paralı beyaz hovardalara tahsis edilmişti. Sonra buradan ayrılıp Kokotu'yu bulmak için vestiyere doğru ilerledim. Kokotu hep tezgahın arkasındayken gördüğüm zahireli bir kadındı. Afrika by Night vazgeçilmez bir figürüydü. Seni gördüğüme memnun oldum Kibrit. Aşk hayatın nasıl gidiyor? Kibrit benim siyahlar arasındaki lakabımdı. Geberik ya seninki şu badicilerle olan? Bana ondan söz etme. Bu kez onu terk ediyorum. Onu terk ediyorum. Onu ve onun küçük çükünü. Bir kahkaha patlattı. Kokote bir vücutçuyla yaşıyordu. Herif sürekli olarak doping ilaçları ve hormon hapları yutuyor. Bu da spermlerini öldürüyor ve onu kısırlaştırıyordu. Kendisini testosteronla besleyen bu kas yığınını görmek Kokotu'yu üzüyordu. Onun hayali çocuk sahibi olmaktı. Seni hangi rüzgar buraya attı hayatım? Claude'u arıyorum. Onu burada bulamazsın. Patronla takıştı. Çoğunlukla kör sambaya gidiyor. Claude benim eski muhabirlerimden biriydi. Bu muhabbet tellallığı yapmamış, kavimden şebekeler paralı müşteriler arasında arabulucuk danışmanlık rolü üstlenmiş bir kişiydi ve bana muhbirlik ediyordu. Fildiş sahilinden gelme bir siyahtı. Topluluk için gerekli bir adamdı. Dört kez yanaktan öpüştükten sonra çıkışa yöneldim. Aniden fikir değiştirdim. Bir an düşündüm, sonra döndüm, salona doğru ilerledim. Yarı karanlığın içinde bangır bangır bir zok müziğinin ortasına düştüm ve şaşkınlıktan kala kaldım. Ortalardaydı, oralardı pistte uzun siyah neredeyse hareketsiz müziğin etkisi altında eğilip bükülüyorlardı. Kendilerini tamamen müziğin ritmine kaptırmış ama aynı zamanda kibirli ve aşırı özgür kızlar. Sanki o anda başkalarının anlamadıklarını onlar anlıyordu. Ritimdeki akıcılık ve eşsiz bir kendinden geçiş. Her birinin kendine has bir tarzı vardı. Kalçalarla çizilen büyüleyici daireler, kıtalarına elveda der gibi kalkan eller, görünmez bir duvara tırmanırmış gibi kıvrılan bedenler, tamamen ölçülü bir vahşilik içinde kesik kesik titreşen beller. Heyecan kasıklarıma baskı yapıyordu. Bu duyguyu unutmuş muydum? Yoksa cinayet masasına girdiğimden beri bu şeytani duyguya karşı mı koymuştum? Gizlice oradan uzaklaştım. Geriye dönüp bakmadım. Kendi arzularımın gölgesinden kaçıyordum. Arabama bindim ve rıhtıma yöneldim. Sen nehri kapkaraydı ve ağır ağır akıyordu. Üzerine vuran ışıklar dalgalarla dağılıyor, akıntıya karşı gidiyormuş gibi bir etki yaratıyordu. Nehir boyunca kıyılarda Afrikalılara ait pantonlar yer alıyordu. Grand Platin oradan seni geçtim, 8. bölgeye geldim. Kaosamba, Rubies'ten daha şık bir mekandı ama biraz soğuktu. Ben özellikle dekorasyonu seviyordum. Üzerinde aslanlarla, palmiye yapraklarıyla, ceylanlarla süslenmiş jungle motiflerinin de bulunduğu arkadan aydınlatılmış cam duvarlar. Konyak renginde, gelin odası güzelliğinde bir akvaryum. Her biri neredeyse benimle aynı boyda olan simsiyah ipek tenli kızların yanından geçerek bar boyunca ilerledim. Sonra tuvaletlerin olduğu bölüme ulaştım. Orada da bir başka tanıdık beni bekliyordu. Merlin sigara paketleri ve prezervatif kutularıyla kaplı bir tezgahın ardında duruyordu. Şakaklarına inen tutamlarıyla parlak siyah saçların altında ince uzun bir yüz. Beni görür görmez kocaman gülümsedi ve kendine has bir tarzda beni selamladı. Merhaba, yakışıklı Tubab'ım. Merhaba Merlin. Tubab, Doğu Afrika bölgelerinde beyaz bir adam için kullanılan deyimdi. 5 yıl önce Merlin'i kaldırımlardan kurtarmıştım. O sıralarda Bamako'dan yeni gelmişti. O dönemde oral seks sırasında kurtmaması için onu aç bırakıyorlardı. Kızlardan çekinme, yaklaş. Çevresindeki kızları selamladım. Sırtlarını mor kadife kaplı duvara dayamış tahrik edici 5 veya 6 kız. Beni mi özledin? Bu kadar uzun süre nasıl bekleyebildim bilmiyorum. Bir çığlık attı. Her kahkahada hava atmak istermiş gibi açılan ağzından bembeyaz dişleri görünüyordu. Kızları inceliyordum. Her birinin üzerinde hareli kumaştan elbiseler vardı ve vücudunun çeşitli yerlerine piercing takmışlardı. Dudaklarına, burunlarına, göbeklerine, özellikle de peruklarına bakıyordum. Örgü saçlar, kızılımsı meçler, 60'ların Diana Ross tarzı seks bombalarıydı sanki. Boş ver, onlar senin standının üstünde. Standardının üstünde. Buraya onun için gelmedim. Gelmelisin, bu seni gevşetir. Söyle bakalım ne istiyorsun? Kuledi, onu görmem lazım. Atlantis'e bak. Şu aralar kendini Antillere verdi. Marlin'i ve yanındakileri selamladım. Kör Samba'dan ayrılırken topluluktan ünlü bir kişiyle karşılaşmamış olduğumu düşündüm. Ne bir müzisyen, ne elçioğlu, ne futbolcu. Nerede olabilirlerdi ki? Kuede Artelis. Atlantis, San Marco antroposunun hemen yanındaki bir hangarın içindeydi. Geniş bir kapı sundurmasının altındaki demir bariyerler kulübün girişini kapatıyordu. Önce metal dedektörlü dar bir kapıdan geçmek, ardından da bir üst aramasına maruz kalmak gerekiyordu. Kapıdaki korumalardan biri, Nonoruslar kaplı bir Kongolu, beni görür görmez böğürdü. 22, işte aynasızlar! Ardından da güldü. Sonra bir tür özür dileyerek, özür olarak içeride bedava bir içki içmeyi sağlayan mavi bir markayı avucuma bıraktı. Teşekkür ettim ve hangara girdim. Atlantis, Zouk müziğinin bir okyanus olduğu ülkeydi. Müziğin titreşimi ayaklarımı yerden kesti. Karanlığın içinde binlerce metrekarelik bir alan ve rastgele yerleştirilmiş izlenimi veren masalar ve aralıksız kanepeler. Gözlerimle çevreyi taradım. Kanepelerin üstünden atlayarak, geçerek, üzeri şişelerle dolu tezgaha ulaştım. Ahlak masasındayken tanıdığım barmenlerden biri oradaydı. Bağırarak sordum. Kuledi burada mı? Kim? Kuledi! Pet'in yerinde olmalı. Bu akşam orada bir parti var. Ünlü biriyle karşılaşmamış olma nedenim demek burada buydu. Herkes oradaydı. Pet mi? Hangi pet? Bakkal. Sen dön iste mi? Adam kafasını evet dercesine salladı ve bir avuç buzalmak için eğildi. Onun bu hareketi tam karşımdaki aynada beliren antil dekoru ile pek bağdaşmayan bir silüeti görmemi sağladı. Soluk benizli, siyahlar giyinmiş bir beyaz. Arkamı döndüm, kimse yoktu. Halüsinasyon mu görmüştüm? Barmana onluk uzattım ve yorgunluğumu da yanıma alıp mekandan çıktım.